Katre-i Matem, İskender Pala, 26. Ayrım. Karaşahin, Hafız Çelebi'nin yanından kafasında Bican Efendi'ye ilişkin sorularla ayrılmıştı. Acaba yeğenin kaybolmasında Bican Efendi'nin parmağı var mıydı? Acaba Çelebi'nin saflığından, temiz kalpliliğinden yararlanıyor olabilir miydi? Belki de yanılıyordu ama yeğenin kayboluşu hakkında her şeye şüpheyle bakması gerekiyordu. Sağlıklı düşünebilmeyi başarmak zorunda olduğunu biliyordu. Her şeyden ve herkesten şüphe etmek yerine ilişkileri iyi tahlil etmek ve iyi değerlendirmek gerektiğini, ancak ondan sonra muhakeme yaparak bir yol yordam izlemek zorunda olduğunu kendisine telkin edip durdu. Yürürken dalıp gitmişti. Hala bahçelerin arasında tozlu yollardaydı. Birden bir ses duyar gibi oldu, sanki bir kadın sesiydi. İyice vehimli olmaya başladığına inanıp başını iki yana sallayarak hayıflandı. Sonra birden durakladı. Bu duyduğu ses bir vehime benzemiyordu. Ağam, ağam, şşt. Evet, bu bir kadın sesiydi ve hemen arkasından fısıldamıştı. Çevrede kimsecikler yoktu. Kendisi neden fısıldayarak çağırıyordu? Bunda bir bit yeniği vardı. Bu tenha bahçelerin arasında bir kadının yalnız dolaşması olacak şey değildi. Bir tuzak, en iyisi tanımazdan gelmekti. Sanki kadının seslendiği kişiyi kendi çevresinde arıyormuş gibi etrafına bakınarak sordu. Kim, ben mi? Bunu siz düşürdünüz galiba, hı? Karaşahin hiçbir şey düşürmediğinden emin, kadının kendisine uzattığı nesneye baktı. Birden gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu 8 ay evvelki veda sırasında Topaç Yeye'ye verdiği bıçak idi. Babasından yadigar olduğunu sandığı veya öyle inanmak istediği söğüt yaprağı bıçak. Ani bir hareketle onu kadının elinden alırken gayri ihtiyari haykırdı. ''Nereden buldun bunu kadın? Bu sizin mi? Nereden buldun diyorum sana. Ben de bu sizin mi diyorum.'' Kadının sesi inatla ve korkusuzca çıkmıştı. Şahin o sırada karşısındaki kadının yüzüne yakından baktı. Yaşmağının tül kenarlıkları içinde bir çift siyah göz görüyordu. Kenarları kırışmamış, kalem kaşlarının altında gençlik ateşiyle parlayan bir çift göz. Bu bakışın kendisini emreden bir yanı vardı sanki ve de güven veren. ''Evet benim. Size nereden geldi? Bilmek isterseniz beni takip edin.'' Karaşahin bir an tereddüt geçirdi. Çevresine yeniden bakındı. Bir tuzağın içine çekilip çekilmediğini iyice araştırmak istiyordu. Sonunda biraz daha ısrarcı olmak üzere arkasını dönüp yoluna devam etmek ister gibi yaptı ve bıçağı da kadına doğru havaya fırlattı. Bir derviş böyle bir bıçağı unutsa da olur. Kadın bıçağı çok çevik bir hareketle kapıp sıçrayarak önüne geçti, yolunu kesti. Şahin ağam, yok yok affedersin, Selman aptal diyecektim. Her neysen, şimdi benimle geliyorsun o kadar. Karşısındakinin kararlılığına cevap verme sırası Şahin'e gelmişti. İki kolundan kavrayıp öfkeyle haykırdı. İn misin cin misin be kadın? Neyse meramın çabuk söyle. Kadın yine çok çevik bir hareketle elinden kurtulup çevresinde bir kere döndü ve onu arkasından bir esir gibi kıskıvrak yakaladı. Aha, dervişimiz bir kadını namahrem diye dokunmaktan kaçınmıyor demek ki. Sonra da kulağının dibine ağzını getirip şefkatle fısıldadı. Topaç yeğe seni bekliyor. Eğer şu anda bu kadın yeğeden bahsediyorsa en azından gideceği yerde küçük dostu hakkında yeterli bilgiye ulaşabilirdi. Bu tehlikeli bir karar olabilirdi. Yine de gitmeden edemezdi. Tehditkar bir tavırla gürledi. Eğer bir bit yeniği sezersem seni sağ bırakmam kadın. Şimdi düş önüme. Dervişimiz pek de nazikmiş hani. Yol boyunca ikisi sanki birbirlerini tartıyor, sinir savaşı içinde sabır sınavından geçiriyorlardı. Bahariye yolundan geçip Eyüp Sultan Köyü'nün ilk evlerine yaklaştıklarında kadın, kendisini uzaktan takip etmesini ve girdiği kapıdan girmesini tembihleyerek uzaklaştı. Haliç'te güneşin son ışıkları da eriyip kaybolmuş, el ayak çekilmiş gibiydi. Kadının girdiği kapıyı hafifçe tıklatmak üzere elini uzattığında, iki tokmak birden görüp duraksadı. Bunlardan birisinde maharetle oyulmuş bir aslan başı, diğerinde de gül rölyefi vardı. Alışkanlıkla elini aslanlı tokmağa uzattığı sırada bunun tok bir ses çıkartacağını düşünerek vazgeçti. O yıllarda bahçelerin cümle kapılarında çift tokmak bulundurmak yaygın bir gelenek olmuştu. Kadınlar kapıya gelince kendi ruhlarına uygun buldukları ve tiz ses çıkaran gül motifli tokmağa, erkekler de tam aksine gürültülü ses çıkaran aslan motifli tokmağa el atıyorlar. Böylece ev sahibi kapısına gelenin erkek mi kadın mı olduğunu tokmak sesinden anlayabiliyor ve ona göre kapıyı ya haremden birileri açıyor yahut misafir için selamlıkta hazırlık başlıyordu. Karaşahin aslanbaşı tokmaktan elini çekip gül tokmağı tutmak üzereyken kapının aralık bırakıldığını fark etti. Avucunun içiyle ileriye ittirdiği sırada bir kol kendisini içeri çekip kapıyı acele kapattı. Çeken elin aynı kadına ait olduğunu kadının kokusundan anladı. Konağa doğru gideceklerini sanırken kadın onu bahçenin içinde adeta gizlenmiş bir kulübeye götürdü. Burası yeğenin büyüdüğü, annesiyle bahtiyar zamanlar geçirdiği ve Şehnaz'a tutulduğu evdi. Bir müddet ikisinin kucaklaşmalarını ve sevinçten ağlamalarını seyreden kadın üzerindeki uzun çarşafı çıkarırken otoriter tonda seslendi. "Hoş geldiniz Şahin Bey. Hasret gidermek için çok vaktiniz olacak. Şimdi kesin zırlanmayı. Ben gidiyorum. Veysa ile hanımefendi biraz sonra Leyla ile Mecnun okumak üzere beni çağırırlar bile. Şimdi seninle konuşacak çok şeyimiz olacak. Bu gece istersen burada kalabilirsin, yarın konuşuruz. Ve seni kimse görmeden dışarı çıkartırım. Az sonra Şehnaz ile size yemek göndermeye çalışırım. Pencerenizden ışık sızmasın. Mümkünse hiç mum yakmayın." Karaşahin önce emirler yağdırıp dışarı çıkan kadının ardından baka kaldı. Sanki annesinin giyimini hatırlatan zarif bir yanı vardı. Ayağında sırma işlemeli bir yemeni, topuklarına kadar uzanan ipek bir şal var. Üzerinde beyaz bürümcükten işlemeli bir gömlek, gömleğinin yakasında elmas bir düğme. Üzerinde sırma telli uzunca bir entari ve belinde dört parmak eninde gümüş kakmalı bir kemer. Bu haliyle hiç de öyle halayık ve cariye sınıfından birine benzemiyordu. Karaşahin kendisine emir veren kadın kapıdan çıktığı sırada başındaki feracesinin yarı açıldığını ve o anda yüzünün ortaya çıktığını fark etti. Bu kadın değil ancak 20'li yaşlarında bir genç kız idi. Kapıdan çıkar çıkmaz yeğeyi iki omzundan tutup karşısına alarak yüzüne baktı. Sonra da sanki 8 aylık bir hasret ile değil de öte dünyadan geri dönmüşçesine birbirlerine sarılıp ağlaştılar. Şahin yarı aydınlıkta bile yeğenin yüzünün solgun, yanaklarının çökmüş olduğunu fark edebiliyordu. O gece başlarından geçen her şeyi birbirlerine anlattılar. Külhan'daki üçüncü gece yaptıkları gibi bilinmesi gereken ne varsa konuştular. Yeğe eski dostuna ilk kez Şehnaz'dan bahsetti. Şehnaz hakkında konuşmamı orucu tutacağına, adını dile düşürmemeye söz vermişti ama küfür tacirinin helvacı dükkanından sonra ortada ne sır kalmıştı ne ayıp. Şehnaz o ilk karşılaşmalarında özlemle ve hasretle ağlamış ve tabii ki aşk seli içini yeniden istila etmişti. Şahin kardeşinin başını sağ omzuna yaslamış eliyle saçlarını okşarken sırayla öğreniyordu. Meğer küfür taciri helvacı da başına gelenlerden sonra dayanamamış, bir seher vakti baba ocağım dediği Hafız Çelebi'nin evinden ayrılıp ana ocağına Şehnaz'ı aramaya gelmiş. Şiddetli yağmurların yağdığı gün konağın çevresinde kah saklanıp kah gezinerek Şehnaz'ı aramış. Belki yine çarşıya çıkar umuduyla akşamı etmiş. Gece boyunca da saçak altında bahar yağmurlarının sesini dinleyerek konağın dışarıya sızan ışığını gözleyip Karabaş'ın havlamasını dinlemiş. Nihayet sabaha yakın bir vakitte Karabaş'ın sesi kesildiği sırada içeriye sızabilmiş. Lakin takatı yetmeyip düşüp bayılmış. Gözlerini açtığında kendisini evinde, odasında, annesinin kokusunu aldığı sergenlerin ayak ucunda ve tavansız odasında bulmuş. Topaç yeğe kesik öksürükler arasında bunları anlatırken bir ara "Öldüm de kendimi cennette uyandım sandım" deyiverdi. Şahin'in bir huri eksik şakasına da "Hayır, huri de var. Seni bana getirenin adı Hörü Kız" cevabını verdi. Pencereleri ve bacası sıkı sıkıya kilim ve yaygılarla kapatılmış olan odanın kapısı açıldığında Kara Şahin Şehnaz'ı ilk defa gördü. Elleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor, ona hoş geldin diyordu. Yeğeyi koruyup kolladığı için teşekkür ediyordu. Karaşahin Şehnaz'a hemen ısınıverdi. Evet, dilsizdi, konuşamıyordu. Ama edasıyla insanın ruhuna bin bir makamdan ezgiler yayıyor, bir musiki namesi gibi çevresine etki ediyordu. O güne kadar yeğeni yaşadığı aşk ve hasreti hiç teferruatıyla sorup öğrenmemiş olduğu, yalnızca kendine ait dertlerle ilgilendiği için ahmaklığına ve bencilliğine içinden yüzlerce küfür savurdu ve lanet okuyup durdu. Demek ki Topaç yeğe neredeyse bir yıldır çaresiz dertler içinde kıvranıyordu da kendi derdiyle başkalarının kafasını şişirmek istemiyordu ha. Aşk bu çocuğun içinde nasıl bir yumak idi ki hiç kimseye söylememişti. Hafız Çelebi bir zaman aşk sırdır demişti. Demek yeğe de aşkını bir sır olarak saklamayı yeğlemiş, kendisiyle hiç paylaşmamıştı. Yeğe'ye hastalığında o ve hörü kız bakmışlar. Yeğe'nin tarifi üzerine Hafız Çelebi'nin çiftliğini bulmuşlar. Birkaç gün Hafız Çelebi'ye gelip giden insanları gözetleyip olanları anlatmışlar. Bu arada yeğe tarif üzerine bahçeye gelip gidenlerden birinin Karaşahin olduğunu tahmin etmiş. Lalelerin açma mevsiminde geri döneceğini bildiğinden kavuşma umudu artmış. Hatta Hafız Çelebi'yi de çok özlemesine rağmen biraz hastalığı yüzünden, biraz da hörü kızın isteğiyle geri dönmemiş. Şahin'i oraya getirmenin çaresini aramışlar. Hörü kız da bunu maharetle başarmış, ikisini buluşturmuştu. Hörü kız Topaç Yeye ile kendisi hakkında bilinmesi istediği kadar bilgiyi paylaşmıştı. Dediğine göre, Üç Hilal Cemiyeti'nin iki kadın zabitinden biriydi. Yalnızca kendisinin bildiği çok özel bir görev için cemiyetin reisi olan babası tarafından yetiştirilmişti. Onu tanıyanlar rahmetli babasından kendisine intikal eden bu görevini asla bilmezler ve sormazlardı. Bununla birlikte kendisine uzun sürmeyecek küçük görevler verirler, onun haricinde nerede nasıl çalıştığını asla merak etmezlerdi. Şimdilerde yine o küçük görevlerden biri olarak Şehnaz'ın babasına gelip giden bir adamın peşindeydi. Şehnaz'ın ailesinin bir dadı aradığını öğrenince cüzi bir ücret karşılığında hizmetkarlığı kabul edip eve yerleşmiş. Bundan Şehnaz'ın hala haberi yokmuş. Dediğine göre peşinde olduğu adam Topaç Yeye'ye sarkıntılık edip de şiddetli dayaklardan sonra konaktan bimarhaneye gönderilmesine sebep olan kişiymiş. Bunu aralarında konuşurken tesadüfen keşfetmişler. Hörü kızın yeğeyi burada tutma sebebi de buymuş. Ondan adamı teşhis etmesini istiyormuş. Çünkü aynı adam bugünlerde Şehnaz'ın peşindeymiş. Hörü kıza göre onu kaçırabilir ve İstanbul'dan kalkan bir gemiyle Mısır'a cariye olarak gönderebilirmiş. Daha evvel bu yolda pek fazla cürmü olduğu biliniyormuş. Ayrıca Veysa'ya kötülük yapıp onun konağını dağıtması da mümkünmüş. Çünkü bu adam yalnız çalışmaz, bir çeteyle ortak hareket edermiş. Şahin bütün bu olup bitenleri ve yeğenin başından geçenleri hayretle dinledikten sonra kendi bilgileriyle örtüştürdü. Yine uykusuz geçecek bir gece vardı önünde. Hadiseleri birleştirmesi gerekiyordu. Bir eli yeğenin ateşler çıkan alnında, diğer elini başının altına destek yaparak dirseği üzerinde uzanmış vaziyette her şeyi yeniden düşündü. İhtimalleri tekrar tekrar gözden geçirdi. Bu arada sık sık Hafız Çelebi'ye bir an evvel haber vermeli. Zavallı adam. Yeğeyi katiller elinde sanıp kahroluyor diye tekrarlamaktan da geri kalmadı. Uykusuz bir gecenin sabahında hörü kıza söyleyeceği çözüm cümlesi tamamen billurlaşmış. Bütün olaylar üst üste örtüşmüştü. Yalnızca bir tek soru soracak ve sonra kendinden emin olarak hadiseyi baştan sona gergef işler gibi anlatacaktı. Soru şuydu. Aradığınız adam 45 yaşlarında, esmer, hafif kamburu çıkık, kırçıl sakallı birisi miydi? Ve cevabı onaylayarak gelirse şu cümleyi söylemesi gerekiyordu. Burada beklemenize hiç gerek kalmamış çünkü aradığınız adam benim kayınbabam Aslan Ağa'dır ve artık zindandadır. Kuşluk vakti kulübenin kapısı açıldığında Şahin ile Hörü kız aralarında pek kısa süren bu konuşmayı izleyen Topaç Yeğe Yusuf ile Zeliha arasında kaybolan gönlün hikayesini hatırladı. Kara Şahin'in kendisine bir çocuk gibi davranan bu kıza haddini bildirmek istercesine üst perdeden, ahkam kesmesinde gurur sarhoşu olmuş biri karşısında kendini ezdirmeyen hörü kızın, onu zaten bildiği şeyleri anlatıyormuş gibi dinlemesini de bu kayıp gönülle telif etti. Şahin o kısa cümlelerin sonunda hörü kızın son sorusunu iyi tahmin edememişti. Ama benim aradığım adamın adı Esed Ağa'dır. Aptal olma, ha Türkçe'de aslan, ha Arapça'da Esed. Ne fark eder? Der kenar. Yusuf ile Zeliha arasında. Dünyalar güzeli Yusuf'a sordular. Ey Zeliha'nın gönlünü alıp onu perişan hale koyan. O senin yüzünden acize düştü de derdine derman olmadın. Hasta bıraktın onu. Gönlünü kaptın ve geri vermedin. Geri versen ne olur? Sen buna kadir değil misin? Ben onun gönlünü çelmedim de çalmadım da. Ne onun bana gönül verdiğinden haberdarım, ne böyle bir kastım oldu. Onun gönlüyle bir işim yoktur benim. O dostlar sonra Zeliha'ya sordular. Sözüne sadıksan Yusuf senin gönlünü nasıl çalmıştı? Dost doğru söyle bize. Yok eğer gönlün hala sendeyse ve Yusuf'tan gönül istiyorsan bu naz yapıyorsun demektir. Zeliha yeminle söyledi. Bedenimdeki her kıldan gönlüm habersiz. Neden ve nasıl aşık oldu, aşık olunca nereye gitti bilmiyorum. Sonra o dostlar düşündüler. Gönül Yusuf'ta değil ama Zeliha'da da değil. Ne biri gönül almış, ne diğeri bir gönle sahip. Peki ama nasıl kayboldu bu gönül, nereye gitti? Bu bir sihir değilse nedir? 45. sual. Sultanı kalp sektesine uğratan sual neydi? Çırağan sahil sarayında ışığı boğaz içinde gümüş serviler oynaştıran güneşin odaya dolduğu geniş salonun yan odalarından birinde güzel kadınlar ve cariyelerin değişik dillerden bir Babil kulesini andıran şetaretli sesleri çağaldamaktaydı. Buhurdanlar bal mumu kokusuyla yasemin ıtırları yayarak dalgalanıyorlar. Odanın içi dimağları sarhoş eden nefis bir filbahri tütsüsüyle doluyordu. Seslerin geldiği odada hizmetkarları ve şarkıcılarıyla birlikte Fatma Sultan bir saraylı kimliğinin ağırlığıyla oturuyor, çevresindeki her şeye sessizce hükmediyordu. Canfes ve ipek kumaşların renkarenk bir yarışta olduğu sahil sarayın selamlık dairesinde konuklarını karşılayan vezir hazretleri ise ayrı bir neşe içindeydi. Salondaki herkes bir törendeymiş gibi zarif giyimliydi. Bu tür meclislerde servis ve hizmetler harem ile selamlık arasında dolap aracılığıyla yapılırdı. Ne var ki İbrahim Paşa bugün serbest davranmış, yabancı misafirlerin çokluğundan istifade, dekoltelere işveli kahkahalarında eşlik etmesini istemiş, hazırlıkları ona göre yaptırtmıştı. Hizmete koşan cariye ve sakilerin göğüslerindeki gül goncaları, şakaklara iliştirilmiş güves karanfiller ve özellikle bir gürcü tazenin topuzuna asılmış kızıl laleden çelenk herkesin gözünü alıyordu. Yan odadaki cariyelerden biri musiki nameleriyle kendinden geçmiş olmalıydı ki nihavent bir ud taksimiyle ardından Nedim Efendi'nin şarkısı duyulmaya başlandı. O sırada gözler Nedim'in gururunu görmeliydi. Hele herkesin kendisini tebrik eden bakışları altında mukabelede bulunmak üzere kırılıp dökülüşleri. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen, çerağın vakti geldi lalezarın didesi ruşen. İlkbahar geldi, çiçekler ve çiçek bahçeleri açıldı, çerağın zamanı erişti, lalezarın gözü aydın. Başlangıçta mecliste bulunanlar İbrahim Paşa'nın üzerinde bir sevinç, sultanın omuzlarında da bir hüzün olduğunu gözden kaçırmadılar. Ancak kısa sürede sultanın hüznü bütün meclise hakim oldu. Vezir hazretlerinin bal mumu ile meclise okuduğu 20 dakika kadar devletluğunun bir bahar neşvesini hüzne döndüren o hadis ise onun ardından geldi. Sultan vişne rengindeki samur kürkünü giymişti ve içinde samani ipekten bir gömlek vardı. 26. ayrımın sonu sayfa 274, devamı 27. ayrımda.